Item 4. Kuşkulu Delil. Michael Connelly. Sayfa 42. Boş başını sallayarak onaylayınca Maggie'ye başlaması için işaret etti. Maggie dizüstü bilgisayarını önüne çekti. Önce işin özünden başlayalım. İdam cezası söz konusu olduğu için davanın en uzun süren kısmı jüri üyelerinin seçimi oldu. Yaklaşık 3 hafta. Duruşmanın kendisi 7 gün sürdü. Sonra da verilen ilk hüküm 3 gün müzakere edildi. Ardından idam cezası safhası 2 hafta sürdü. Ama bana kalırsa ifadeler ve tartışmalar için 7 gün idam cezası istenen bir dava için fazla hızlı olmuş. Sanki önceden belirlenmiş gibi. Savunmaya gelince, doğru dürüst bir savunma yokmuş. Yetersiz savunma için ben sorumluymuşum gibi dönüp bana baktı. Oysa ben 86 yılında daha hukuk fakültesinde öğrenciydim. Avukatı kimmiş diye sordum. Charles Barnard dedi Maggie. Kaliforniya barosuna sordum. Yeniden yargılamada o olmayacak. 1994 yılında ölmüş. Savcı Gary Lynch de epey bir süre önce ölmüş. İkisini de hatırlamıyorum. Yargıç kimmiş? Walter Sackville. Emekli olalı çok oluyor ama onu hatırlıyorum. Sert bir adamdı. Birkaç davada onunla çalıştım dedi boş. İki tarafa da yüz vermezdi. Devam etsene dedim. Savcılığın hikayesi şöyle. Landy ailesi, bu bizim mağdur olan aile, 12 yaşındaki Melissa, 13 yaşındaki ablası Sarah, anne Regina ve üvey baba Kensington, Hancock Park'taki Windsor Bulvarı'nda oturmaktaydılar. Evleri Wilshire'ın bir sokak ötesinde ve pazar sabahı ayinlerine yaklaşık 6000 kişinin katıldığı Trinity United Kilisesi'nin yakınlarındaydı. İnsanlar kiliseye gitmek için otomobillerini Hancock Park'ta park ederlerdi. Bu iş semt sakinlerinin her sabah park ve trafik sorunları yaşamaktan usanıp belediyeye şikayet etmelerine kadar sürmüştü. Bunun üzerine semti hafta sonu saatlerinde sadece semt sakinlerinin park yeri olarak tescil ettiler. Windsor dahi sokaklarda park etmek için özel bir pulunuz olması gerekiyordu. Bu karar belediye adına çalışan çekici kamyonların pazar sabahları av peşindeki köpek balıkları gibi sokaklarda devriye gezmelerine yol açtı. Camında pul olmayan bütün araçlar çekiliyordu. Bu durum bizi sanığımız Jason Jessup'a getiriyor.
Jessup bir çekici kamyon kullanıyordu dedim.
Aynen öyle. Belediyenin Artwork Çekici Hizmetleri adındaki firmada kamyon sürücüsüydü. Bu isim çok akıllıca bulunmuş. İnsanların hala telefon rehberi kullandığı zamanlarda listenin en başındaki şirket onlar oluyordu.
Boşa yan gözle bakınca onun da hala internet yerine telefon rehberi kullandığını anladım. Maggie bunu fark etmeden devam etti.
Söz konusu sabah Jessup Hancock Park'ta devriye görevindeydi. Landy'lerin evindeyse arka bahçeye bir havuz yapma faaliyeti vardı. Kensington Landy filmlere müzik yapan bir müzisyendi ve o sıralarda işleri çok iyi gitmekteydi. Böylece havuz yapmaya karar vermişlerdi. Ve o sırada arka bahçede büyük bir çukur ve bir kenara yığılmış toprak vardı. Ebeveynleri kızların orada oynamalarını istememişlerdi. Tehlikeli olacağını düşündükleri gibi kızlar zaten kiliseye gidecek şekilde giyinmişlerdi. Evet, büyük bir ön bahçesi var. Üvey baba kiliseye gitmek için hazırlanana kadar kızlara ön bahçede oynamalarını söyledi. Abla olan Sarah'a kardeşine göz kulak olması tembih edildi.
Trinity United'a mı gidiyorlarmış diye sordum.
Hayır, Beverly Hills'daki Sacred Heart'a. Her neyse kızlar orada sadece 15 dakika kalmışlar. Anne üst katta hazırlanırken kendisinin de çocuklara göz kulak olması gereken üvey baba içeride televizyon seyrediyormuş. Eski yıllara ait bir spor müsabakası mı varmış de kızları unutmuş.
Boş başını iki yana salladı. Ne hissettiğini iyi anlıyordum. Babayı yargılamıyordu. Her ebeveynin başına gelebilecek bir şeyin, küçücük bir hatanın nelere mal olabileceğini bilen bir anlayışla bakıyordu.
Üvey baba bir ara bir çığlık işitmiş diye devam etti Maggie. Hemen ön kapıya koşmuş ve bahçede büyük kızı Sarah'ı görmüş. Kız bir adamın Melissa'yı götürdüğünü haykırıyormuş. Üvey baba sokağa fırlayıp Melissa'yı aramış ama kızdan hiçbir iz yokmuş. İşte bu şekilde kız kaybolmuş.
Eski karım kendini toparlamak için burada bir an durdu. Odadaki herkesin küçük bir kızı vardı ve orada olan şeyin Landy ailesindeki herkes için ne korkunç bir şey olduğunu hepsi yüreğinde hissediyordu. Polis çağrılmış, hemen bir ekip gönderilmiş diye devam etti Maggie. Ne de olsa burası Hancock Park'tı. Birkaç dakika içinde ilk bültenler çıkarıldı, derhal dedektifler görevlendirildi.
Yani bütün bunlar gündüz vakti mi olmuş diye sordu Boş.
Evet dedi Maggie, saat 10.40'mış, Landy ailesi saat 11 ayinine gidiyormuş.
Olayı gören hiç kimse olmamış mı?
Unutmayın ki burası Hancock Park. Evlerin önünde yüksek şimşirler ve duvarlar var. Burada yaşayanlar için mahremiyet çok önemli. Kendilerini dış dünyadan saklamakta çok hassaslar. Sarah çığlık atana kadar kimse bir şey duymamış. Duyduklarında da artık çok geçmiş.
Landy'lerin evinde duvar veya şimşir var mıymış?
Arsanın kuzey ve güney sınır çizgilerinde 2 metrelik şimşir varmış ama sokak tarafında yokmuş. Varsayıma göre Jessup çekici kamyonuyla evin önüne gelmiş ve bahçede kızı tek başına görmüş. Sonra da hiç düşünmeden harekete geçmiş.
Bir süre hiç konuşmadan oturduk ve kaderin oynadığı bu çarpık oyunu düşündük. Evin önüne bir çekici kamyon geliyor. Sürücü tek başına ve korunmasız durumdaki kızı görüyor. Bir anda onu yakalayıp kaçırabileceğine karar veriyor.
Pekala dedi Boş sonunda. Herifi nasıl yakalamışlar?
Çağrıyı alan dedektifler bir saatten az bir süre içinde olay yerine gelmişler. Şef Doral Closter'la partneri Chad Steiner. Araştırdım. Steiner ölmüş. Closter'da emekli olmuş ve şu anda ileri safhada Alzheimer hastası. İşimize yarayacak durumda değil.
Ne aksi dedi Boş.
Her neyse iki dedektif hemen oraya gelip işe koyulmuşlar. Sarah'la konuşmuşlar. Kız adamın çöpçü kılığında olduğunu söylemiş. Birkaç soru daha sorduktan sonra adamın belediye çöp toplama işçileri gibi kirli tulum giydiğini anlamışlar. Sarah sokaktaki çöp kamyonunun sesini duyduğunu söylemiş. Ama o sırada saklambaç oynuyorlarmış ve bir çalının arkasında gizlendiği için kamyonu tam görememiş. Ne var ki günlerden pazarmış. Pazar günleri çöp toplama işi yokmuş. Ama üvey baba bunu duyunca aklına her pazar günü sokakta gidip gelen çekici kamyonlar gelmiş. Bu da dedektifler için o ana kadar bulabildikleri en iyi delil olmuş. Hemen belediye adına çalışan firmaların listesini çıkarıp çekici alanlarını kontrol etmeye başlamışlar. Wilshire yolunda çalışan 3 firma varmış. Bunlardan biri olan Aardvark'a gitmişler ve o bölgede çalışan 3 kamyon olduğunu öğrenmişler. Sürücüleri çağrılmış. Bunlardan biri de Jessup'mış. Diğerlerinin adları Derek Wilburn ve William Clinton. Adamları ayrı ayrı sorguya çekmişler ama kuşkulu bir şey çıkmamış. Sabıka kayıtlarına bakmışlar, Jessup ve Clinton'ın sicilleri temizmiş. Wilburn 2 yıl önce bir tecavüz girişimi nedeniyle bir kez tutuklanmış fakat mahkum olmamış. Bu kadarı onu merkeze götürüp zanlı teşhis odasına sokmaya yetermiş. Ama kız hala kayıpmış ve zanlı teşhis sırası oluşturmak için gerekli formalitelere zaman yokmuş.
Büyük ihtimalle onu eve geri götürmüşlerdir dedi Boş. Başka seçenekleri yoktu. Bir an önce bir şey yapmaları gerekiyordu.
Doğru. Fakat Closter bundan bir şey çıkaracağından şüpheliymiş. Kızın Wilburn'ı teşhis etmesini sağlayabilirmiş. Fakat mahkemede bunu kullanamazmış. Bu adam mıydı diye ısrarla sorduğu zaman o ifade kabul edilmez. O da yapabileceği ikinci en iyi şeyi yapmış. 3 sürücüye de tulum giydirip Landy'lerin evine getirmiş. Adamların 3'ü de beyaz ve 20'li yaşlarında. 3'ünün de üstünde şirket tulumları var. Closter kızı canlı bulma ümidiyle hızlı davranmak için prosedürü ihlal etmiş. Sarah Landy'nin yatak odası evin ön tarafında 2. kattaymış. Closter kızı odasına götürüp panjurla örtülü pencereden dışarıya bakmasını söylemiş. Bu arada telsizle partnerinden 3 adamı otomobilden çıkarıp sokakta durmalarını sağlamasını bildirmiş. Kız eliyle Jessup'ı işaret edip bu adamdı demiş.
Maggie devam etmeden önce önündeki belgelere bakıp soruşturmanın zaman sırasını kontrol etti.
Teşhis saat 1'de olmuş. Bu bayağı hızlı bir çalışma. Kız kaybolalı 2 saat bile olmamış. Jessup'ı sorgulamaya başlamışlar.
ama adamdan hiçbir şey alamamışlar. Her şeyi inkar ediyormuş. Sorgulama devam ederken bir telefon gelmiş. Wilshire'daki El Rey Tiyatrosu arkasında bulunan çöplükte bir kızın cesedi bulunmuş. Burası Windsor, Landy'lerin evinden 10 sokak ötede. Ölüm nedeni daha sonra elle boğma olarak belirlenmiş. Kıza tecavüz edilmemiş, ağzında veya boğazında meni bulunmamış.
Maggie özeti burada kesti. Önce boşa, sonra bana bakarak başını sallayıp durumun vahametini vurguladı. 6. Kısım. 16 Şubat Salı saat 16.48. Onu izlemek ve konuşmasını dinlemek boşun hoşuna gidiyordu. Davayı iliklerine kadar hissettiğini anlayabiliyordu. Maggie McBomba. Ona boşuna bu yakıştırmayı yapmamışlardı. Daha önemlisi Maggie'nin de kendisini böyle görmesiydi. Boş bu davada onunla çalışmaya başlayalı daha bir hafta olmuştu. Ama karşılaştıkları ilk anda bunu sezmişti. Maggie işin sırrını biliyordu. Bu iş yönetmeliklerle ve kurallarla ilgili değildi. Hukuk sistemi ve stratejiyle ilgili değildi. Bu iş dışarıdaki dünyada var olduğunu bildiğin o karanlık şeyi alıp içeriye getirmekle ilgiliydi. Eline geçirmekle. O karanlık şeye karşı savaşmak için bunu cehennem ateşinde döverek elinde tutabileceğin keskin ve güçlü bir silah haline getirmekle ilgiliydi. Pes etmeden. Jessup bir avukat istemiş ve daha fazla ifade vermemiş diye devam etti Macpherson. Dava ilk başta ablanın yaptığı teşhis ve Jessup'ın çekici kamyonunda bulunan deliller üzerine kurulmuş. Koltuk aralığında kurbanın 3 tel saçı bulunmuş. Herhalde kızı orada boğmuş olmalı. Kızın üstünde bir şey yok muymuş diye sordu boş. Jessup'tan veya kamyondan herhangi bir şey. Mahkemede kullanılabilecek bir şey yokmuş. Elbisesindeki DNA 2 gün sonra incelenirken bulunmuş. Aslında ablasının elbisesiymiş. Melissa o gün bunu ablasından ödünç almış. Eteğin önünde bir miktar meni bulunmuş. Tipi belirlenmiş fakat tabii o günlerdeki ceza davalarında DNA kullanılmıyordu. Kan grubu A pozitif olarak belirlenmiş. İnsanlar arasında en yaygın olan ikinci kan grubu ve nüfusun %34'ünü kapsıyor. Jessup'ın kan grubu buna uymuş ama sadece onun sanık konumunda kalmasını sağlamış. Savcı bunu duruşmada kullanmamaya karar vermiş. Bu kan grubundan sırf Los Angeles'ta 1 milyondan fazla örnek olduğu için savunmaya koz vermek istememiş.
Boş onun bir kez daha eski kocasına baktığını fark etti. Sanki her yerdeki avukatların duruşmalardaki manevralarından o sorumluymuş gibi. Harry onların evliliklerinin neden yürümediğini anlamaya başlıyordu.
Bu alanda ne kadar yol alındığı insanı şaşırtıyor dedi Haller. Artık sırf DNA'ya dayanarak davalar açılabiliyor veya düşüyor.
Devam ediyorum dedi Macpherson. Savcılığın elinde delil olarak saç telleri ve görgü tanığının ifadesi varmış. Bir de Jessup'ın o semti iyi tanıdığı ve cinayet sabahı orada çalışıyor olması. Jessup'ın geçmişi araştırılınca onun babası tarafından fiziksel şiddet gördüğü ve psikopat davranışları olduğu ortaya çıkmış. Bu bilgilerin çoğu idam cezası aşamasındayken edinilmiş. Ama sen bunun üstüne atlamadan söyleyeyim Haller, adamın hiç sabıkası yokmuş.
Ve hiç cinsel saldırı olmamış mı dedin diye sordu boş.
Cinsel saldırı ya da tecavüz gösteren hiçbir delil yok ama bunun cinsel içerikli bir suç olduğu kesin. Bulunan meni bir yana klasik bir kontrol suçu. Saldırgan kontrol edilmediğini hissettiği bir dünyada bir an için kontrolü eline geçiriyor. O günlerde kızın elbisesinde bulunan meni de aynı bulmacanın bir parçasıymış. Varsayıma göre adam kızı öldürüp mastürbasyon yapmış. Sonra kendi üstünü temizlemiş fakat yanlışlıkla elbise üstünde bir miktar meni bırakmış. Göründüğü kadarıyla bir yerden bulaşmış. Damlama değil, bulaşma.
DNA eşleşmesi bunu açıklayabilir dedi Haller.
Mümkün diye karşılık verdi Macpherson. Ama yeni delilleri daha sonra tartışalım. Şu anda 1986 yılında savcılığın elinde olan delillerden bahsediyorum.
Pekala, devam et.
Delillerle ilgili bu kadar ama savcılığın iddianamesi o kadar değil. Duruşmadan 2 ay önce Jessup'ın bitişiğindeki hücrede yatan bir adam aramış. Söylediğine,
''Hapishane gammazcıları'' dedi Haller onu keserek. ''Bugüne kadar doğruyu söyleyen bir tanesine bile rastlamadığım gibi onları kullanmayan bir savcıya da rastlamadım.''
''Devam edebilir miyim?'' diye sordu Macpherson biraz sinirlenerek.
''Lütfen devam et'' dedi Haller.
Felix Turner adında bir uyuşturucu sabıkalısı. Adam o kadar sık hapse girip çıkıyormuş ki günlük operasyonları gardiyanlar kadar iyi bildiği için onu müstahdem yapmışlar. Ağır suç tutuklularına yemek servisi yapıyormuş. Soruşturmacılara Jessup'ın ona sadece katilin bilebileceği ayrıntıları anlattığını söylemiş. Onu sorguya çekmişler ve gerçekten de cinayet hakkında kamuya duyurulmamış ayrıntıları biliyormuş. Kurbanın ayakkabılarının çıkarılmış olduğu, kıza tecavüz edilmediği ve Jessup'ın mastürbasyon sonrası organını kızın elbisesine sildiği gibi.
Böylece ona inanıp baş tanık yapmışlardır dedi Haller.
Ona inanmışlar ve duruşmada tanık kürsüsüne çıkarmışlar. Baş tanık olarak değil ama verdiği ifade çok önemliymiş. 4 yıl sonra Times ön sayfasında Felix'in resmini basmış ve profesyonel hapishane gammazı Felix Turner'ın 7 yıl içerisinde savcılık adına 16 ayrı davada ifade vererek yatacağı süreyi kısalttığını, özel hücrede kalmak, iyi görevler almak ve bol miktarda sigara sağlanması gibi ayrıcalıklar kazandığını bildirmiş.
Boş bu skandalı hatırlıyordu. 90'lı yılların başında bölge savcılığı ofisi bununla çalkalanmış, sonunda hapishane muhbirlerinin duruşmada tanıklıkları ile ilgili değişikliklere gidilmişti. O 10 yıl içinde yerel polisin aldığı birçok darbeden biriydi. Gazetenin bu haberiyle Turner'ın itibarı 2 paralık oldu. Meğerse özel bir soruşturmacı kullanarak işlenen suçlar hakkında bilgi ediniyormuş. Hatırlarsanız bunun üzerine biz de hapishaneden gelen bilgileri kullanma biçimimizi değiştirmiştik.
Yeterli değil dedi Haller. Hapishane gammazcılarını kullanmayı bırakmadınız. Oysa tamamen bırakmanız gerekirdi.
Artık elimizdeki davaya odaklanabilir miyiz dedi Haller'ın müdahalelerinden usanmış olan Macpherson.
Tabii diye karşılık verdi Haller. Odaklanalım.
Pekala. Times'ın bu konudaki haberi çıktığında Jessup çoktan hüküm giymiş ve San Quentin'de yatmaktaydı. Tabii hemen bir dilekçe yazıp polisin ve savcılığın görevi suistimal ettiklerini öne sürdü. Bundan hemen sonuç alamadı. Her temyiz başvurusunda Turner'ın tanık olarak kullanılmasının büyük bir hata olduğu kabul edildi. Fakat onun ifadesiyle jüri kararının etkilenmediği sonucuna varıldı. Diğer deliller onu mahkum etmeye bol bol yetiyordu.
Ve böylece işi bitirmiş oldular dedi Haller. Nihai karar verildi.
İlginç bir not da Times'ın onu teşhir etmesinden 1 yıl sonra Felix Turner'ın Batı Hollywood'da öldürülmüş olarak bulunması dedi Macpherson. Bu cinayet hiç çözülmemiş.
Bana kalırsa bunu çoktan hak etmiş dedi Haller. Bunun üzerine bir sessizlik oldu. Boş konuşmayı tekrar delillere getirmek ve aklını kurcalayan bazı soruları sormak için bunu fırsat bildi. Saç telleri hala mevcut mu?
Macpherson'ın Felix Turner'ı bir yana bırakıp tekrar delil konusuna dönmesi birkaç saniye sürdü. Evet, hala bende dedi. Dava 24 yıllık. Ama her an yeni bir gelişmeyle karşılaşılabilirdi. Bu konuda Jessup ve onun hapishane avukatlığı aslında işimize yaradı. Devamlı dilekçeler yazıyordu. Bu nedenle duruşma delilleri hiçbir zaman yok edilmedi. Tabii bu onu elbisedeki DNA eşleştirmesine kadar götürdü. Ama bütün duruşma delilleri hala elimizde ve bunları kullanabileceğiz. Daha ilk günden beri kamyonda bulunan saç tellerinin polisler tarafından oraya yerleştirilmiş olduğunu iddia etti.
Bence yeniden yargılanması sırasında yapacağı savunma 1. duruşmadakinden ve yazdığı dilekçelerden farklı olmayacak dedi Haller. Kız ön yargılı bir yönlendirilmeyle yanlış teşhis yaptı. Bundan sonra da hakkında çok acele karar verildi. Fiziksel bir kanıt olmadığı için polisler kurbandan aldıkları saç tellerini kamyonuna yerleştirdiler. Bu iddia 1986 yılındaki jüriyi etkilemedi. Ama olay 1992 yılında Rodney King ve ayaklanmalardan, O.J. Simpson davasından, Rampart skandalından ve polisin başını ağrıtan diğer ihtilaflardan önceydi. Şimdi büyük ihtimalle jüriyi etkiler.
O halde kazanma ihtimalimiz nedir diye sordu Bush.
Holler cevap vermeden önce karşısında oturan McPherson'a baktı.
Şu ana kadar bildiklerimize dayanarak savunma tarafında olsaydım kazanma ihtimalim daha çok olurdu.
Bush McPherson'ın gözlerinin koyulaştığını fark etti.
O halde belki de karşı tarafa geçmen daha iyi olur.
Holler başını iki yana salladı.
Hayır, bir anlaşma yaptım. Kötü bir anlaşma olabilir ama buna sadık kalacağım. Hem zaten doğruluğun ve adaletin saflarında bulunma fırsatı karşıma sık çıkmaz. Bakarsın buna alışırım, kayıp bir davada bile olsa.
Eski karısına bir gülücük gönderdi ama karşılık alamadı.
Abla ne olmuş diye sordu Bush.
McPherson gözlerini ona çevirdi. Tanık mı? O bizim ikinci sorunumuz. Eğer hayattaysa şimdi 37 yaşında olmalı. Onu bulmak sorun. Ebeveynlerden de yardım alamıyoruz. Gerçek babası kız 7 yaşındayken ölmüş. Annesi cinayetten 3 yıl sonra kızının mezarı üstünde intihar etmiş. Üvey babaysa içkiyi fazla kaçırıp karaciğer yetmezliğiyle hastaneye kaldırılmış. 6 yıl önce nakil için sıra beklerken ölmüş. Buradaki soruşturmacılardan birine bilgisayarda bir araştırma yaptırdım. Sarah Landy'nin izi babasının öldüğü tarihte San Francisco'da kayboluyor. Aynı yıl madde bağımlılığı nedeniyle mahkum olup şartlı tahliye edilmiş. Kayıtlara göre 2 kez evlenip 2 kez boşanmış. Birkaç kez uyuşturucu ve hafif suçlar nedeniyle tutuklanmış. Sonra da dediğim gibi izi kayboluyor. Ya öldü ya da bir daha kayıtlara geçecek bir suç işlemedi. Adını değiştirmiş olsaydı bile o 6 yıl içinde parmak izleri bir yerden çıkardı. Ama hiçbir şey yok.
Eğer onu bulamazsak elimiz çok zayıf olur dedi Holler. Bize 24 yıl geriye dönüp işte bu yaptı diyecek canlı bir insan lazım.
Katılıyorum dedi McPherson. Sarah bu işin anahtarı. Jüri bu kadının çocukken hata yapmadığını söylediğini duymak ister. O zaman da şimdi de emin olduğunu söylemeli. Eğer onu bulup böyle yaptıramazsak elimizde sadece kurbanın saç telleri kalıyor. Onların elinde ise DNA var ve bu kozla her şeyi kazanırlar.
Bizler de alevlerin içine düşeriz dedi Holler.
McPherson karşılık vermedi ama zaten gerek yoktu.
Merak etmeyin dedi Bush, ben onu bulurum.
İki hukukçu dönüp ona baktılar. Moral verme vaatlerinin sırası değildi, Bush ciddiydi.
Eğer hayattaysa onu bulurum dedi Bush.
Güzel dedi Holler. Bu senin birinci önceliğin olsun.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 54.